Muhterem arkadaşlar, bugün Allah izin verirse üçüncü sohbetimizi icra ediyoruz. İlk iki sohbette ahlakın tanımını yapmıştık ve demiştik ki ruhta meleke haline gelmiş davranışlarımızı ahlak olarak tanımlıyoruz. Yani sürekli değişkenlik arz eden davranış ve tutumlarımız değil de ruhta kalıcı olup meleke haline gelmiş olan davranışlarımızı ahlak olarak tanımlamıştık. Bu aynen şeye benziyor. Araba kullanmasını öğrenmiş bir insan ilk etapta belli bir süre trafikte aklıyla arabayı kullanır. Ve sürekli gergindir. Sürekli hesap kitap yapar. Bu sürekli trafikte seyretmesi sonucunda belli bir zaman sonra artık bu insan arabayı aklıyla kullanmaz. Eli, ayağı, gözü, kulağı aklının komut vermesini beklemeden iş görür hale gelir. O aşamadan itibaren insana şoför deniyor. O aşama gelmeden önce o insana şoför denmez. Henüz şoför adayıdır o. Ne zaman ki arabayı refleksleriyle kullanmaya başlarsa, artık bir elinde çekirdek, bir elinde fındık, bir elinde dondurma, bir elinde simit, bu insan artık şoför olmuş. O sürece gelene kadar direksiyona öyle yapışır ki bükmekte, çevirmekte zaman zaman zorlar. Bir eli vitese gider, geri gelir direksiyona gider. Ayağın biri frene gider, biri gaza gider, kalıştırır. Frene basındırken gaza basar. Komut verirken akıl zaman zaman gecikmeler yapar ve insana hata yaptırır. Bu arabayı aklıyla değil de refleksleriyle kullanan insana şoför dediğimiz gibi, İster kötü ahlakla birisini sıfatlandırmak isteyelim, ister güzel ahlakla sıfatlandırmak isteyelim, bir insandaki gelip geçici güzel davranışlardan veya kötü davranışlardan dolayı bu sıfatlandırma acele yapılmış bir sıfatlandırmadır. Bu sözüne ettiğim sıfatlar kişide reflekse dönüştüğü zaman o kişinin ahlakı olur. Onun için hem kendimizi mütalaa ederken biraz adil davranmamız lazım. Kendimizi çok suçlamamamız lazım. Yani ben kötü adamım. Çünkü bir insan güzel ahlaklı olmasına rağmen zaman zaman sürçer ve kötü ahlaka dair davranışlar serdeder. Güzel ahlaklılık onun aslıdır. Ama kötü ahlaka dair bir sürçme insandır, mümkündür. Veyahut da tersine kendimizi övmek isterken Allah korusun mümkündür ki kötü ahlaklıyızdır. Kötü ahlaklı olmamıza rağmen zaman zaman bizde güzel ahlaklı bir insanın davranışı sürdür edebilir. O zaman da kesinlikle şımarmamak ve kendimizi övmede ileri gitmememiz lazım. Zira bizim henüz reflekslerimiz güzel ahlak çerçevesinde şekillenmiş değildir. Öbür yandan amellerimizin durumunu irdelemiştik. Ruhi yapımızı irdelemiştik. Yapıp ettiklerimizle biz ebedi alemdeki yerimizi hazırladığımızı ifade etmiştik. Ebedi alemde karşılaştığımız şey bizim bu dünyadaki yaptığımız şeylerin bizzat kendisiydi. Bugün ahlak ilminin gayesini irdelemeye çalışacağız. Yani şu ana kadar söylediğimiz şeyler ahlak ilminin konusunu içeriyordu. Her ilmin bir konusu vardır, bir de gayesi vardır. Tıp ilminin konusu insan bedenidir. Gayesi nedir? İnsan bedenini evvel emirde hastalıklardan korumak, ikinci aşamada ise mevcut hastalıkları tedavi etmektir. İlmin konusu başkadır, gayesi başkadır. Ahlak ilminin konusu insandı. İnsanın davranışlarıydı. İnsanın müsbet veya menfi davranışlarının üstü durumunda olan nefisle ilgileniyordu. Öyleyse ahlak ilminin gayesi nedir? Ahlak ilminin gayesini giriş cümlesi olmak açısından şöyle bir cümle kurabiliriz. İnsanın dünya ve ahiret saadetini getirecek kemallere ulaştırmak, dünya ve ahiret mutsuzluğuna yol açacak rezilliklerden ve aşağılık sıfatlardan ve davranışlardan korumak. Giriş itibariyle kurduğumuz bir cümledir. Fakat Allah izin verirse bugünkü sohbetimizin sonuna kadar bunu daha geniş bir şekilde açmış olacağız ve gayeyi daha rahat telakki etmiş olacağız. Şimdi ahlak ilminin gayesi insanın muhtaç olduğu kemallere ulaştırmaktır deyince insanın kemali nerededir? İnsanın kemali nedir? Kemal bir kelime itibariyle biliyoruz. Tam olmak. Bir şeyin, bir varlığın varlık çerçevesinde tam olması. Mesela bir insan nasıl tamdır? Fiziki açıdan. İki ayağı vardır, iki eli vardır, iki kulağı vardır, iki gözü vardır. Bütün duyu organları doğru çalışmaktadır. Güzel konuşur, görmesinde problem yoktur, işitmesinde problem yoktur. Bu adama biz ne diyoruz? Fiziki açıdan kamil bir insan. Gözü olmasın, özürlü diyoruz. Kulağı işitmesin, engelli diyoruz, özürlü diyoruz. Fiziken nasıl ki kemal söz konusuysa, ruhi açıdan da kemal söz konusudur ki, bunu ta birinci derste de, ikinci derste de zaten irdelemiştik. Öyleyse ruhi açıdan, değersel açıdan insanın kemali nedir ve insan nasıl kamil olur? Ruh çözmemiz lazım önce. Bunun içinde bütün varlık alemi içerisinde insanın bir cins olarak nasıl bir cins olduğunu izah etmemiz gerekiyor. Şimdi felsefede bir kural vardır. Varlıkların ortak oldukları noktalara felsefede cins adı verilmiştir. Varlıkları birbirlerinden ayıran özelliklerine ise fasl adı verilmiştir. Bu kategoriyi esas alacak olursak her varlığın kemali kendi varlığına has özelliğindedir gibi bir tanım yapabiliriz. Her varlığın kemali kendi varlığına has özelliğidir. Buraları şimdi irdeleyeceğiz anlaşılması için. Cins dedik. Bütün varlıkların ortak paylaştığı bir alandır. Taş da bir cisimdir. İnsan da bir cisimdir, ağaç da bir cisimdir, bitki de bir cisimdir, güneş de bir cisimdir. Bu açıdan bunların hepsine cisim diyoruz. Fakat biraz ilerlediğimiz zaman taş ile ayrı özelliklere sahip olan ikinci bir cinsle karşılaşıyoruz. Bitki tüketir, beslenir, büyür, gelişir, ölür, ürer, ürün verir. Bu özellikleriyle cisim olan taş da ayrılıyor. Cisimlilik açısından taşla ortaktır. Oraya biz cins diyoruz. Fakat tüketmesi, üretmesi, doğması, ölmesi, üremesi, ürün vermesi açısından taşla ne yaptı? Ayrıldı. Bu sözünü ettiğimiz özellikler bitkiye özel özellikler olduğu için taştan ayrıldı. Cansız varlıklardan ayrıldı. Bir kademe daha ileri gidiyoruz. Hayvanlar cinsiyle karşılaşıyoruz. Hayvanlar da bir cisimdir. Taşla, bitkiyle aynıdır. Fakat adına hayvan demişiz. Demek ki bunu cisimlerden ayıran, bitkilerden ayıran bir özelliği vardır. Nedir? Görür, duyar, yer, İçer, kısmen iradesi vardır. Kısmen tercihleri vardır. Bu özellikleriyle hayvan bitkilerden ayrılır. Dolayısıyla demek ki görmek, işitmek, eşe ihtiyaç duymak, üremek gibi özellikleriyle hayvanlar şeylerden ayrıldı, bitkilerden ayrıldı. Bu özellikler o zaman hayvana özel özelliklerdir. Hayvanın faslıdır. Şimdi bizde de görme var, bizde de işitme var, bizde de yeme var, bizde de içme var, bizde de karşı cinse ihtiyaç var, bizde de üreme var. Bu özelliklerimizle biz hayvan cinsiyle aynı cins içerisindeyiz. Hayvandan farklılaşmıyoruz. Ama bize insan demiş. Öyleyse bizim insanlığımızı sağlayan, cisimden, taştan, bitkiden ve hayvandan ayıran bir özelliğimizin olması lazım. Bu özellik neyse kemalimiz de orada olur. Ve ahlak ilmi de bu alanda ilgilendirir ki bizi o kemale götürecek yollara ulaştırsın, alsın götürsün. O kemalin zıttı olan şeylerden ise bizi korusun. Zira daha önceki derslerde de işlemiştik. Bizi biz eden o kemal sıfatlara ulaştığımız zaman biz mutlu oluyoruz. O kemal derecesine ulaşmadığımız nispetle ise mutsuz oluyoruz. Öyleyse nedir? İnsanın faslı nedir? Felsefi anlamda söyleyecek olursak, insanı insan eden, diğer varlıklardan ayıran faslı nedir? İnsanın faslı iki aşamadadır. Birincisi bilgeliktir. İnsanın öğrenme kabiliyeti vardır. Kısmen hayvanda olsa da kamilen hayvanda yoktur. İnsandaki öğrenme kapasitesi gibi bir kapasitesi hayvanın yoktur. Kısmi alıştırmalarla hayvanlara bir takım kısmi şeyleri öğretebilirsin. Onun bilincinde değildir. Alıştırmalar sonunda onda bir takım refleksler oluşur. Fakat insan isteyerek ve farkında olarak bilgi edinir. Ve bilgi edinmekten de mutlu olur. Mesela hayvan, siz ne kadar ona bir takım telkinlerle, tekrarlarla, alıştırmalarla bir şeyi kazandırsanız da hem farkında değildir hem de ben bunu öğrendim diye mutluyum diyemez. Çünkü farkında değil ki ya mutlu olsun ya da onu kaybettiği zaman mutsuz olsun. İnsan bilgiye ulaştığı zaman bir lezzet duyar. Ve bu lezzet hiçbir fiziki organı ile elde ettiği lezzetle mukayese edilemez. Ve bunu biz kendi vicdanımızda da ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Biz bilgisizlikten sonra bilgililik aşamasına ulaştığımız zaman ne kadar gururlandığımızı, ne kadar hoşlandığımızı, ne kadar lezzet aldığımızı hepimiz biliyoruz. Bizim karşımıza bir konu getirildiği zaman ben onu bilmiyorum dediğimiz zaman ne kadar üzüldüğümüzü, ne kadar rencide olduğumuzu, ay sen bunu da bilmiyor musun sözünden ne kadar üzüldüğümüzü ve rencide olduğumuzu hepimiz vicdane hissetmekteyiz ve görmekteyiz. İnsanı kendi altındaki diğer cinslerden ayıran, kendine has kemal özelliklerden birisi bilgi edinme özelliğidir. Bu zaviyeden baktığımız zaman bir insan ne kadar bilgili ise ve ne kadar doğru bilgi sahibi ise o insan o kadar mutludur. O kadar kemaline ulaşmıştır. İnsan bilgi nispetinde hayvandan ayrılır. Daha sonra bilgisinin artması nispetinde insan cinsi içerisinde kemale daha yakın olur. Bu sefer insanın kendi cinsi içerisinde faslı vardır. A şahsının B şahsına faslı alim olmasıdır. A şahsının B şahsına faslı müçtehid olmasıdır. A şahsının B şahsına faslı arif olmasıdır. Bu sefer kendi hem cinslerimiz içerisinde fasıllarımız oluyor. Nasıl ki Osman ismi benim faslımsa, nasıl ki boyum benim faslımsa, nasıl ki memleketim benim faslımsa, beni bir diğerinden ayırıyorsa, ilmi durumum açısından da fasılların kategorileri vardı. Ve biz okuduğumuz tarih kitaplarında ben içinizdeyken bana sorun diyen bir insanla karşılaşıyoruz. Ben içinizdeyken bana sorun. Bu nasıl bir makamdır düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir itminan, nasıl bir sükunet, nasıl bir vakar, nasıl bir güvendir? Hepimiz bu makamda olmak istemez miyiz? Şu anda 7 milyar nüfusluk bir dünyada birisi çıksın desin ki ben içinizdeyken bana sorun, beni kaybetmeden bana sorun. Zira ben gökyüzünün yollarını yeryüzünün yollarından iyi bilirim. Dünyayı aşmış birisi. Bu insanın içinde bulunduğu kemal mümkün müdür? O bilgiye sahip olmayan birisinde olsun. Mümkün değildir böyle bir şey. Kemalin ikinci ayağı ise düşünmek. Birinci aşamada bilgi elde ediyoruz. O bilgilerin bu sefer değerlendirilmeye tabi tutulduğu bir alanımız var. Yine eski filozoflar bunlara makulatı evvel, makulatı sani derlerdi. Duyu organlarımızla biz harici alemden, bizi kuşatan alemden bilgiler alırız. Şu yumuşak, şu sert, şu soğuk, şu sıcak. Duyu organımız aslında sıcak adını vermiyor. Onu bizim zihnimiz geliştiriyor. Soğuk, sıcak, sert, yumuşak isimleri bizim zihnimiz geliştiriyor. Kendisi koyuyor o adları. Duyu organlarımızla harici alemi idrak ediyor. Gözüyle, kulağıyla, dokunmasıyla harici alemi gözlemliyor. Ve onlardan zihninde bir ilim oluşturuyor. Bir kavramsal dünya oluşturuyor. Bu kavramsal dünyanın pratiğe dönük bir şeyi yoktur. Bu ilimlerden makulatı sani dediğimiz kavramlar üretmeye ve bu kavramları tasnife tabi tutması olayı vardır. Burada da kalmıyor, üçüncü bir aşamaya gidiyor. Zihnimizin fonksiyonları şu anda anlatmaya çalışıyorum. İntiza yöntemi. Bu elde ettiği bilgilerden bilinmeyenlere doğru yolculuk yapmaya başlar. İşte bu alandan itibaren insanın zihni ta fizik ötesine kadar ulaşabilir. Nedensellik olgusunu geliştirir. Ve bu nedensellik sorgulamasında aşağıdan yukarıya gider, asla duyu organlarıyla ulaşamayacağı mutlak doğrulara ulaşır. Ve bu aklın gücüyle olan bir şeydir. Düşünür, düşünce üretir ve hayatını planlamaya başlar. Bu açıdan da insan diğer cinslerden ayrılır. Bir hayvan cinsinin hayata dair bir planı yoktur. İnsan barınmadan beslenmeye, üretmeden tüketmeye, eğitimden öğretime hayatını planlar. Bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, hatta bu konuda o kadar hoyrattır ki hiç öleceğini bile hesap etmez. Planlar yapar. Bu iki aşamayla biz demek ki nereden ayrıldık? Hayvanlardan ayrıldık. Bırakın bitkileri, bırakın taşı, toprağı. Taşlı ortak yanlarımız var, hayvanlı ortak yanlarımız var. Taş bir kütlesi vardır, taşın bir hacmi vardır. Benim de var. Hayvanın bir kütlesi, hayvanın bir hacmi var, benim de var. Hayvanın bir ağırlığı var, benim de var. Hayvan görüyor, ben de görüyorum. Ama benim kemalim görmekte değil. Zira benden daha iyi gören hayvanlar var. Hatta ta gençlik yaşlarında okumuşumdur İhya-i Ulumiddin'de İmam Gazali'nin. Orada güzel bir tasnifi vardır. Der ki, eğer kemal uzun boylulukta olsaydı zürafalar daha kamil olurdu. Eğer kemal bedende, cüssede, ağırlıkta olsaydı en kamil varlık fil olurdu. Hatta ilkokulun zaman çok şaşırmıştım. Eğer kemal karşı cinsle beraber olmanın sayısında olsaydı bir kuşun adını veriyordu. O kuşu şu anda hatırlamıyorum. Çok küçük bir kuş. Günde 70 kere eşiyle beraber olurmuş. Kamil olan o olurdu. Yok, demek ki insanın kemali orada değil. Bu sözünü ettiğimiz şeylerde çok yemek midir kemalimiz? Sığırlar bizden daha çok yiyor. Öyleyse kemalimiz bunlarda değil. Kemalimiz bizim bilgide, birinci aşamada bilgide, ikinci aşama doğru bilgide, üçüncü aşama intiza yöntemiyle bu doğru bilgilerden doğru sonuçlar çıkarıp gerçek hayata uyarlamadadır. Kemalimiz buradadır. Ahlak ilmi ise bu alanda bize yol göstermek ister. Bizim bu kemale ulaşmamızı sağlayacak doğru bilgilere, doğru planlamalara götürür. Zira biz bu planlamada bir başka boyuta daha geçiyoruz. Şu faydalıdır diyoruz, peşine düşüyoruz. Şu zararlıdır diyoruz, ondan kaçmak istiyoruz. Şu doğrudur diyoruz, yapmak istiyoruz. Şu yanlıştır diyoruz, yapmak istemiyoruz. Fakat bizim hayvanlarla ortak olan bir tarafımız var. Şehvetlerimiz, isteklerimiz ve arzularımız var. Aklımızın elde ettiği doğruyla isteklerimiz arasında çatışmalar olacak. Ahlak ilmi bu çatışmada yetişiyor ve bizim elimizden tutuyor, diyor ki sakın şuraya gitme. Yanlış yaparsın, orada yanlış var. Aklen biliyorum ben onun yanlış olduğunu. Fakat meyil ediyorum, gidiyorum. Bu ilim geliyor benim elimden tutuyor, şefkatli bir baba, şefkatli bir anne gibi. Alıyor beni, getiriyor bu tarafa. Dolayısıyla evvel emirde biz insanlığımızın kendimizle eğer ilgilenmek istiyorsak, dünya ve ahiret saadetine ulaşmak istiyorsak, önce kendi varlığımızın gerçekliğine ulaşmamız lazım. Onun için olsa gerek ki hadis-i şeriflerde duymuşsunuzdur. Her kim ki nefsini bildi, Rabbini bildi. Men arafe nefse fakat arafe Rabbe. Allah hepimizi o noktaya ulaşanlardan eylesin. Amin. Şimdi bizi diğer cinslerden ayıran, bize has özelliğimiz olan o kemallerden eksik kaldığımız nispetle hangi duruma düşeriz? Bizden bir aşağı olan hayvan cinsine düşeriz. Çünkü hayvanla beni ayıran o fas bende olmaz olur. Cahil bir insan, cahilce davranan bir insan, akli öngörüleriyle değil de heveslerinin öngörülerine tabi olan insan, insan olma faslını ne yapar? Kaybeder. Hangi fasla düşer? Hayvan faslına düşer. Fiziken insandır. İki ayaklıdır. Hatta yakışıklıdır. Güzeldir. Taytını da vardır belki. Apaleti de vardır. Makamı da vardır. Ama bu hep heveslerin peşindedir. Ama hep şehvetlerin peşindedir. Hani az önce dedik ya, aklın öngörüleriyle elde ettiği o bilgilerle, aklın ulaştığı neticelerle heva ve hevesinin çatışması söz konusu. Bu çatışmalarda hevesinden, şehvetinden yana mütemadiyen tercihte bulunan bir insan ne yapacaktır otomatikmen? İnsanlık faslından aşağı hayvanlık faslından gidecektir. Nitekim bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. Evvel emirde bu hayvanlık aşamasına düşüşün ayetlerle izahına bakacağız. Bu durumun doğurduğu iki netice vardır. İnsan kemalinden mahrum kaldığı zaman birinci aşama hayvanlık durumuna düşer. İkinci aşama Allah'ın gazabına uğrar. Zira Allah diyecektir ki ben seni şu kemalleri tahsil edebilir kabiliyette donattım ve yarattım. Ama sen benim karşıma hayvani bir surette geldin. Bundan bir önceki dersimizi hatırlayacak olursanız amellerimizin uhrevi suretleri var demiştik değil mi? Amellerimizin kendisiyle karşılaşacağız. İnsan faslını gerektiren hiçbir amel bizde olmayınca geriye hangi ameller kalıyor? Hayvani amellerimiz kalıyor. Yiyoruz, içiyoruz, gücümüzü kullanıyoruz, eziyoruz, geçiyoruz. Hiçbir ilkemiz, hiçbir kuralımız yok. Dolayısıyla bizim batini suretimiz ebedi alemde ne olarak tecessüm ediyor? Hayvan olarak tecessüm ediyor. Ve Allah-u Teala diyor ki ben seni insan olarak yaratmıştım. Şimdi hayvan hayvanlığından dolayı mutsuz olmaz. İnsan insanlık kabiliyetleriyle donatılmış olmasına rağmen hayvanlık derekesine düşünce mutsuz olur. Ve bu mutsuzluk ruha ait bir olgu olduğu için, ruhunda daha önceki derste ispat ettiğimiz gibi ebedi olduğu için onun mutsuzluğu ebedi olacaktır. Bedensel uğradığımız eksiklikler, bedensel açıdan kemalimizdeki oluşan nakısalar bizim bir ömrümüzle paraleldir. Kör oldum. Bir ömür kör olurum. İşte parmağım koptu. Bir ömür 9 parmak yaşarım. Ahirette ben 9 parmak olmam. Ama ruhi hastalıklarımız, ruhi eksikliklerimiz ruhumuzun ebedilik karakteriyle birlikte ebedidir. Onun bütün kemaldeki eksiklikleri ondaki hastalıklara delalet eder. Her hastalık ise acı verir. Bu dünyada da biz onların acısını hissediyoruz. Fakat ebedi alemde, ebedi alemin maddeden bağımsız hüviyetine bürününce acı da o şiddetle açığa çıkıyor. Ayet-i kerimelerden okuyalım birkaç tane.
Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa sen onların çoğunun söz dinlediklerini veya anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar sadece 4 ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta gidişat olarak daha da sapıktırlar. Furkan 44.
Evet, onların söz anlayacağını mı zannediyorsun? Şimdi az önce ne demiştik? Kemalimizin iki ayağı var. Birisi bilgi edinmek, bilgiye açık olmak. İkincisi de elde ettiğimiz bilgileri laboratuvarda değerlendirmeye tabi tutmak ve davranışlarımız üzerine bilginin hakimiyetini oturtmak. Biz bilgiyi neyle elde ediyorduk? Kulaklarımızla elde ediyorduk, gözlerimizle elde ediyorduk. Allah-u Teala burada insanın kemallerinden birine işaret ediyor. Kulak yoluyla ulaşabileceği bilgi. Adam kulağını tıkamış, almıyor, almak istemiyor. Ben bilgilenmek istemiyorum diyor. Niye? Bilgi rahatını bozuyor. Bilgi isteklerini sınırlandırıyor. İnsan sınırlandırılmak istemiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala ne diyor? Onlar 4 ayaklı hayvanlar gibidirler. Hayvanın kulağı duyar ama bilgi edinmez. İnsanın dünya ve ahiret saadetine tekabül edecek hangi bilgiyi gidip bir hayvanın kulağına söylerseniz söyleyin fayda etmez. Aynen bir insan düşünün ki şunu yapma yanlıştır, şunu yap doğrudur demenize rağmen size kulak asmıyor. Aynen hayvan gibi kalmaz mı orada? Sesinizi duyuyor. Hayvan da sizin sesinizi duyuyordu. Allah-u Teala İşitme yoluyla elde edeceğimiz bilgilere kulağımızı kapatmamız hali üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Ve bu insan diyor 4 ayaklı hayvandan daha aşağıdır. Niye 4 ayaklı hayvan gibidir demiyor da tahlile göre 4 ayaklı hayvana benziyoruz. Niye daha aşağı yapıyor? Hayvanda o kabiliyet yoktu. Dolayısıyla hayvan hayvanlığıyla kınanmaz. Ama bende bu kulaklarla hayvanın kulağından farklı bir kulağım var. O sesin içeri girip analize tabi tutulduğu laboratuvar olan beynim hayvanın beyninden farklı çalışıyor. Ama ben o beyni çalıştırmıyorum. Hayvansı bir kulak olarak kalsın diyorum. Güzel müzikler dinleyeyim. Hoşuma giden sesler dinleyeyim. Ama beni sınırlandıran, şuraya gel, şuraya git, şunu yapma, bunu yapma istemiyor. Bu insanın uhrevi sureti Allah nezdinde nedir? Hayvandan da aşağıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın altını çizdiği olgulardan birisidir. Bir ayet daha okuyalım.
Gerçekten biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır ama onlarla anlamazlar. Gözleri vardır ama onlarla görmezler. Kulakları da vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Araf 179.
Evet. Çok enteresan ayet değil mi? Bilgi edinme araçlarımızı bu sefer daha fazla sayıyor. Gözleri vardır, görmezler. Kalpleri vardır, anlamazlar. Şimdi ayetin ilk başında biz cehennem için cinlerden ve insanlardan birilerini yarattık diyor. Şimdi bu içinde bulunduğumuz dönemde dinle savaş halinde olan, dinle savaşmak için bahaneler arayan insanlara prim veren ayetlerden biri gibidir bu. İlk cümle cevir anlayışını, kader anlayışını adeta ihdas eder. Yani sen beni cehennem için yarattıysan ben ne yapabilirim ki artık? Değil mi? Bir başka ayette Allah-u Teala diyor, Allah hiç kimseye zulmetmez. Ayetin devamını okuduğumuz zaman biz anlıyoruz ki burada şartlı bir önerme vardır. Ben sana kalp verdim, yani kavrama kabiliyeti verdim, hiç ilgilenmedin. Ben sana göz verdim, hiç ilgilenmedin. Şuna bakma dedim, baktın. İstediğine baktın, istediğine bakmadın. Aklının öngörüsüyle hiç amel etmedin. Kulak verdim, hiç ilgilenmedin. Ve sen hayvanlardan daha aşağı bir surette karşıma geldin. Dolayısıyla bizim cehennemimizi biz kendimiz burada oluşturduk. Yine geçen dersimizi hatırlayın. Biz cehennemi önceden yapılmış bir hapishane olup suçu işleyen, suçu sabit olunca götürüp atılan bir yer değildir cehennem. Cehennemi biz burada kendimiz inşa ediyoruz. Cenneti biz burada kendimiz inşa ediyoruz. Amellerimizle, yapıp ettiklerimizle. Cehennem aklın öngördüğünün dışında yaptığımız her şeydir. Ve biz bunu yaparken kendimiz de bunu hissediyoruz ki bu akla hilaf bir şeydir. Niye yapıyoruz? Hoşumuza gidiyor. Oysa sen hayvan değildin ki, oysa ben hayvan değildim ki sadece hoşuma gidiyor diye bir hayat anlayışı mümkün değildir, olamaz. Biz toplumsal bir varlığız. Benim hoşuma giden bir şey benimle aynı toplumsal hayatı paylaşan bir başkasının veya bir başkalarının hoşuna gidişinin tersine düşebilir. Onu rahatsız edebilirim ben. Trafikte hepiniz görüyorsunuz, adam açmış teybi sonuna kadar. Niye hoşuna gidiyoruz? Siz rahatsız olmuyor musunuz? Biz rahatsız olmuyor muyuz? Oluyoruz. En basit örnekleri veriyorum. Bu örnekleri insan hakları açısından, bireysel haklar açısından, toplumsal haklar açısından daha ileriye götürdüğümüz zaman nice aykırı şeylerle karşılaşacağız ki sonucu savaşla neticeleniyor, sonucunda kan akıyor, sonucunda gözyaşı oluyor, sonucunda bir toplum yok oluyor, sonucunda bir kabile, bir kavim yok oluyor. Ve dünya tarihi savaşlarla dolu. Zira dünya insanlığı öteden beri kendisinin sınırlandırmasını istememesini merkeze almış ve mutluluğunun burada olduğunu zannetmiş. Bu zan baki olduğu sürece de yeryüzünde savaş olacaktır. İnsani kemalden mahrum olmanın iki neticesi vardı. Birincisi, insanlık faslımızı kaybedip hayvanlık derecesine düşüyorduk. Buna tekabül eden iki ayet irdelenmiş oldu. İkincisi ise Allah'ın gazabına duçar oluyorduk. Allah'ın gazabını celbediyorduk. Buna tekabül eden de yine ayetimiz var. Osman kardeş okusun.
Allah'ın rızasına uyan ile Allah'ın gazabına uğrayan ve yeri cehennem olan kimse aynı mıdır? Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ali İmran 162. Onlardan birçoğunun kafirleri kendilerine veli edindiklerini görürsün. Kendileri için önceden hazırlanıp gönderdikleri şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne de kötüdür. Onlar sürekli azapta kalacaklardır. Maide 80.
Biz insani kemallerin gereklerini yerine getirmediğimiz müddetçe Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu insanlık faslımızın da münkiri oluyoruz. Arkadaşlar, İslam kültüründe Allah'ı inkarı, Türkçe karşılığı bir insanın kendisini inkar etmesidir. Ve problem de insanın kendisini, kendi değerini inkar ettiği yerde zuhur eder. Allah'ı bütün bir insanlık inkar etse Allah için bir zarar veremez. Dolayısıyla burada küfre düşmeyin, küfretmeyin gibi şeriatın öngörüleri kendinizi inkar etmeyin. Kendinize küfretmeyin. Kendi kıymetinizi ayaklar altına almayın. Zira kendinizi inkar ederseniz, kendinizin veli nimetini inkar ederseniz, sizi siz yapan şeyleri inkar ederseniz, siz insanlar topluluğu gibi görünmenize rağmen hayvanlar aleminin sosyal şartlarını paylaşmaya başlarsınız. Hayvanlar aleminde güçlünün hakimiyeti vardır. Hayvanlar aleminin yasasında güçlü zayıfı ezer. İnsan, insan olmasına rağmen hayvan derecesine düşünce toplumsal hayatı aynen hayvanların toplumsal hayatı gibi olur. Güçlünün hakimiyeti söz konusu olur ve kimse buna engel olamaz. Bugün yeryüzündeki hakim olan hayat düsturu da nedir? Güçlünün hakim olduğu, zayıfın sömürüldüğü, zayıfın ezildiği bir hayatı yaşıyoruz. Allah-u Teala ise bu duruma gazap ededir. Bir başka ayette onlar hayvanlar gibi yerler diyor. Cehennemlikleri tanımlarken hayvanlar gibi yerler diyor. Şimdi yemek, burada genellikle insanlar şey anlıyorlar. Yani çok yer hayvan gibi. Doğrudur, çok yemek güzel değildir, mekruhtur, sağlığa zararlıdır. Fakat hayvanların yemesine benzetmesindeki temel olgu hayvan yer önünde bulunur. Bu helal midir, haram mıdır, benim midir, değil midir, kendisinin kazanmışlığı diye bir derdi yoktur, başkasının mıdır diye bir derdi yoktur. İnsan hayvanlaşınca sadece yer, sadece almak ister, sadece kazanmak ister. Meşru yoldan, hak ettiği yoldan mı aldı ona bakmaz. Ve bu insanın da ebedi alemdeki sureti hayvan suretindedir. Önüne geleni yiyen, hatta bir başkasının önündekini boynuzlayıp, tepeleyip, alıp yiyen bir hayvan suretinde cehennemde tasvir ediyor Allah-u Teala. Oku ayet-i kerime.
Nefsin isteklerini kendisine ilah edilen kimseyi gördün mü? Sen mi ona sahip ve koruyucu olacaksın? Furkan 43. Heva ve hevesini kendine ilah edinen ve Allah'ın bilerek saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözünün üzerine perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan başka kim onu hidayete erdirebilir ki? Hala öğüt almaz mısınız? Câsiye 23.
Burada da yine insanı insan yapan fasıla işaret ediliyor. Bilgilenmek ve bilgiyle amel etmeyi tercih etmeyip heva ve heveslerle ve şehvetlerle amel etmeyi tercih etmek olgusunu Allah-u Teala işliyor ve onları da yine hayvanlara benzetiyor. Hadislere geçelim. Evet.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor: güzel ahlak kişinin saadetindendir. Ve yine başka bir hadisinde kötü ahlak sahibi kendisine işkence etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor: güzel ahlak dünya ve ahiret hayrıyla birliktedir. Yine Peygamber Efendimiz, sirke balı bozduğu gibi kötü huy da bütün güzel amelleri ifsad eder.
Dedik ya, insan ruhundaki meleke haline gelmiş, refleks haline gelmiş olgulardır. Biz bunu güzel ahlak ve çirkin ahlak diye veya faziletler veya reziletler diye tasnif ediyoruz. Ahlak ilmi birinci aşamada bu faziletlerin ne olduğunu bize ispata uğraşıyor. İkinci aşamada ise reziletlerin ne olduğunu açığa çıkarıyor. Faziletlere ulaşılabilecek yolları, reziletlerden ise geri duracak yolları bize öğretmeye çalışıyor. Nihai anlamda ise bu ilim bizi kemalimize ulaştırmak istiyor. Kemale ulaşan insan bu dünyada mutludur. Bu dünyada mutlu olduğu gibi ahiret alemde de mutlu olacaktır. kemalden eksik kaldığı nispetle insan mutsuzdur ve acı duyar. Ve biz bunu kendimiz, kendi öz nefsimizde hissetmekteyiz. Onun için şunu biz çok iyi biliyoruz ki hiçbir zalim mutlu değildir. Hiçbir emperyalist mutlu değildir. Hiçbir sömürgeci mutlu değildir. Zira onun yaratılış fıtratı bu yaptığı şeylerin yanlışlığını ona ihsas etmektedir. Çünkü insan yaratılış itibariyle bu kabiliyete sahiptir. وَهَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّ الشَّاكِرَ وَاِمَّا كَفُورًا Biz ona hidayet ettik. Doğru yolu ve eğri yolu gösterdik. Bu bizim yaratılış esnasında fıtratımıza yazılmış bir şeydir. İnsan olarak dünyaya gelen herkesin fıtratında doğru ve yanlış kaydedilmiştir. Ve o kaydın, o ruhumuzun üzerine kazılmış kaydın bizde etkisi vardır. Biz inatla şehvetlerimize tabi olmak süreci içerisinde, ki ayet-i kerimeler bunu değişik yerlerde değişik vesilelerle ifade eder. En çarpıcısı ve en vurucusu Hatemallahu ala kulubihim. Biz artık onların, Allah artık onların kalbini mühürledi. Yani inat, ısrar, yanlışta süreklilik artık o insani olma kabiliyetlerin elden gitmesine sebebiyet vermektedir. Yoksa Allah zalim değildir ki gitsin bir kulunun kalbini mühürlesin ve o kalp algılayamaz olsun, algılayamayınca yanlış yapsın, Allah da niye yanlış yapsın, yaptı diye ceza versin. Biz yanlışı tercih etmemiz, şehvetlerimizi tercih etmemiz, heva ve heveslerimizi tercih etmemiz konusundaki inadımız neticesinde kalbimiz hakikatlere kapanmaktadır ki bu konuda yine geçen dersler kısmen irdelemiştik. Peygamber Efendimiz buyurmuştu, bir hadisi şerifini aktarmıştı. Sizler bir takım amellerde bulunursunuz da Allah size şeytanları musallat eder. Allah size şeytanları arkadaş eder. Şimdi burada fiil Allah'a nispet edilmesine karşılık. Siz bir takım fiiller yaparsınız da. Önce bizim bir tercihimiz var. Biz yanlışı tercih ediyoruz. Allah size şeytanı musallat eder, evrensel düzen kaçınılmaz sonucu Allah'a nispet ediyor. Yoksa yine Allah hiçbir kula şeytanı musallat etmez. Allah'ın öyle bir derdi yok. Dolayısıyla güzel ahlak insanın süsüdür. Güzel ahlak insanın kemallerinin en zirve noktasıdır. Ameller güzel ahlakla beraber olunca değer kazanmaktadır. Ki bir hadisi şerifte o. Güzel ahlaklı bir insan sürekli ibadetle ve oruçla meşgul olan insanın derecesine çıkar. Yani namazınızı kılıyorsunuz, orucunuzu tutuyorsunuz, mutisiniz, diğer yandan güzel ahlaklısınız ama size farz edilenler dışında ibadetiniz yok. Size farz edilenin dışında orucunuz yok. Kendisine farz edilmediği halde sizden daha çok namaz kılan, sizden daha çok oruç tutanın ulaştığı makama siz güzel ahlakınızla ulaşırsınız. Kötü ahlak ise tam tersine sizin iyiliklerinizi yok eder. Allah Resulü hadis-i şerifte kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi amellerinizi bozar. Kulun bu dünyadaki tesbihat-ı erbaa zikri ahirette bir ağaç olarak, bir bağ olarak tecessüm eder. Sahabeler sevinmişti, öyleyse bizim çok ağacımız var diye. Allah Resulü de buyurmuştu ki eğer yapmadıysanız nasıl yakarız Allah Resulü? Kötü amellerinizle. Daha sonra peşinden gönderdiğiniz ateşle her kötü amel, her nefis perestlik ki Kur'an-ı Kerim'in ana karakteridir bu. En ufak günahtan tutun en büyük günaha kadar Allah-u Teala zulüm olarak adlandırır. Her günah bir zulümdür. Ve bunu ilerleyen derslerde teferruatıyla irdeleyeceğiz. Neden zulümdür biliyor musunuz? Sadece bizim aleyhimize olduğu için değil. Her günahı biz bireysel işlediğimizi zannediyoruz. Fakat ait olduğumuz toplum üzerindeki etkilerini hiçbir güne kadar hesap etmedik. Mesela vakti geldiğinde irdeleyeceğiz. Gıybet bireysel bir günahtır değil mi? Gıybetin doğurduğu toplumsal huzursuzlukları, toplumsal çatışmaları, toplumsal depremleri ilerleyen derslerde işleyeceğiz. Bireysel bir günah değil mi? Oturmuş iki arkadaş Orada olmayan üçüncü bir kişiyi çekiştiriyor. Basit görünüyor bize. Yalan, bet, ben bunu böyle istiyorum inadı, canım şöyle istiyor inadının toplumdaki doğurduğu neticeleri hepimiz üç aşağı beş yukarı müşahede etmekteyiz. Nitekim ahlak ilminin gayesi insanı kemal noktasına ulaştırmaktır. İnsanın kemal noktası neredir? Sözün başında dedik ki ders ilerledikçe gayeyi daha rahat anlayacağız. Allah-u Teala insanı ilk yaratılış maksadını anlatırken ne buyurmuştu? Muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsan cins olarak bütün varlıkların içerisinde tek bir varlıktır ki o Allah'ın halifesidir. Yeryüzünde Allah'ın yerinedir o. Cins olarak Allah'ın yerinedir. Ya az önce ne dedik? Bu sefer faslın faslı var. İnsan cinsi, cins olarak hayvana nispetle Allah'ın halifesidir. Fakat her insan mı Allah'ın halifesidir? Hayır, az önce gördük ki insan olmasına rağmen hayvandan daha aşağı olan insan oluyor. Öyleyse kemal nispetine doğru bir insan ne kadar kamil ise o kadar da yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Öyleyse en kamil insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Öyleyse mütemadiyen yeryüzünde mutlak manada Allah'ın bir halifesi, kamil anlamda Allah'ın bir halifesi var olmalıdır ki varlığın gayesi devam etsin. Öyleyse şu anda mutlak manada Allah'ın halifesi olacak kamil bir insan vardır. Az önce tarihten bir kesit aktardım. Sorun ben içinizdeyken diyen bir insan neye namzettir? Allah'ın ilmine namzettir değil mi? Allah kamildir. İslam kültüründe güzel ahlakın bir başka ifadesi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Öyleyse Allah'ı tanımak gerekiyor. Bu sefer men arafe nefse fakat arafe rabbeh değil, tersine dönüyoruz. Men arafe rabbeh fakat arafe nefse. Rabbini tanıyan bu sefer nefsini tanır. Allah-u Teala kendisini vasfettiği bir takım kendisi için sabit olan sıfatlar vardır. Ve diğer yandan Allah-u Teala'nın kendisini tenzih ettiği, asla bende bu sıfatlar olmaz dediği sıfatlar vardır. İnsanı kamil, Allah'ın, madem ki yeryüzünde Allah'ın halifesi olacak, Allah'ı temsil ediyor yeryüzünde. Öyleyse Allah için sabit olan sıfatlarla ne kadar sıfatlanırsa o kadar kamil, ne kadar sıfatlanamazsa o kadar da kamil değildir. Allah'ın kendisini tenzih ettiği sıfatlara ne kadar duçar olmuşsak o kadar halifetullah makamından aşağı hayvanlık makamına doğru düşmüş oluruz. Allah-u Teala zulmü kendinden ne etti? Beri etti değil mi? Allah'ın selbi sıfatlarındandır. Allah zalim değildir. Allah cahil değildir. Allah alimdir. Allah adildir, Allah muhsindir, Allah kerimdir. Ve bu sözünü ettiğimiz sıfatlar Allah'ın zatının kendisidir. Allah'ın dışında olgular olup Allah'ın bilahare bir takım çabalarla tahsil edip ele aldığı şeyler değildir. Dolayısıyla Allah zatı kerim olunca ikram eder ve bu ikramı bir plan ve programında yapmaz. Yani şu ikramda bulunayım, şöyle neticeler alalım filan. O zatı kerim olduğundan dolayı ikram eder. Onun halifesi olan insan, onun halifesi olmayan namzet veya başarmış insan içinde ihsan, keramet, ilim, cömertlik, yiğitlik zati bir durum olur. Şimdi bizim için bunlar hariçte olan şeylerdir. Biz uğraşırsak bunları alırız. Ama o kemal noktasına ulaştığı zaman bir insan hesap kitap yapmadan cömertlikte bulunur. Harici bir illete ihtiyaç duymaz. Cömertlik ahlak haline dönmemiş birisi bir yerde bir bağış yapmak isterken hesap kitap yapar. Yapayım mı yapmayayım mı? Yaparsam şöyle şeyler olur, yapmasam şöyle şeyler. Ama Allah'ın halifesi insan gayri ihtiyarı yapar. İradesiyle yapar ayrı bir şey fakat hiç hesabını kitabını yapmaz. O artık zatının bir gereğidir. Nasıl ki güzellikler zatın gereği oluyorsa, çirkinlikler de zatının gereği ondan uzak olur. O insan kendisinde zulüm diye bir şey göremez. Dolayısıyla bu insan mümkün değil günah işleyemez. Masumiyetin tanımı da budur. Bırakın aklından geçirmeyi, bırak işlemeyi aklından geçirmeyi. Çünkü zatında yok, böyle bir şey yok. Zatında yok. Halifetullah makamına ulaşınca insan kendisine istihlaf, kendisinin selefi olan, öncesi olan Allah gibi bütün kemal sıfatlara muttasıf olur ve o sıfatlar da onun zatı olur. O makama gelmeden önce o sıfatlar bizden ayrıdır. Allah'ta ise sıfatlar ayrı değildir. Buraya dikkat edebildik mi? Öyleyse dersimizi şöylece özetleyebiliriz. Kemalin dünyevi bir takım sonuçları vardır. Birinci sonuç, insan yeryüzünün efendisi olarak yaratılmıştır. Ayet-i kerimelerde bunu çokça görmüşüzdür daha önceki derslerimizde. Muhakkak ki biz yeryüzünü ve gökyüzünü ve ikisinin arasındakilerini yarattık, insanoğlunun hizmetine verdik. İnsan, insanı kamil, halifetullah makamındaki hayvandan ayrı özelliğiyle kemale ulaşmış olan, hayvan derecesine düşmüş olan insan değil. Halifetullah makamındaki insanın hizmetine verdik. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre yeryüzündeki ve gökyüzündeki var olan her şeyin ben efendisi miyim? Öyleyse ben bunlara hükmedebilir miyim? Edebilirim. Edebiliyor muyuz?
Hayır.
Edemiyoruz. Alın size kendi hakkımızdaki parametre. Biz henüz kemale çok uzak durumdayız. Bu derslerimiz sayesinde de biz uğraşıyoruz ki kendi kendimize merhamet edelim, kendi kendimize yardım edelim, o kemallere doğru gidelim. Kur'an-ı Kerim'de birçok kendisinin seçip atadığı Halifetullah makamındaki peygamberler üzerinden Allah-u Teala insanın eşya üzerindeki efendiliğine dair ayetler gönderir. Fakat ben peygamber olmayan, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kitabın ilminden kendisine bir ilim verilen kişi diye vasfettiği Asıf bin Berhiye, Süleyman Aleyhisselam'ın sahabesindendir. Ayet-i Kerim onu vasfederken diyor ki, kitap ilminden kendisine bir pay verilen. Yani az önce ne demiştik biz insanın kemali için? Bir, bilgi. İki, o bilgi çerçevesinde doğru amel. Bu insan demek ki bu çerçevede kemale ulaşmış. Kemale ulaşınca ne olmuş? Etiyopya'da olan Belkıs'ın tahtını Filistin'de olan Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna ne kadar zamanda getirmiş? Göz açıp kapayacak zaman içerisinde getirmiş. Nedir? Bu ne demektir? Mekana, kütleye, zamana, mesafeye hükmetmektir değil mi? Bunu yapan bir insandır. Ve bu kabiliyet bizim hepimizde var. Rahmetli İmam Hümeyni'nin 40 hadis şerhinde okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki, biz eşyanın efendisi olarak yaratıldık. Fakat daha sonra kendi tercihlerimizle eşyanın kölesi olunca eşya bize efendi oldu. Eşya bize efendi olunca ben eşyaya nasıl söz geçiririm ki? Arkadaşlar bu alanların enteresan açılımları var. Ciddi söylüyorum, çok enteresan açılımları var. Biz eşyanın kölesi olunca eşyaya söz geçiremez olduk. Kölesine iş yaptıramayan efendi köleye ne yapar? İşkence eder. Zorla yaptırır. Döver değil mi? Biz de efendisi olduğumuz eşyanın kölesi olup ona söz geçiremeyince eşyaya ne yaptık biliyor musunuz? İşkence ettik. Zulmettik. O zulmümüzün sonunda ozon tabakası delindi. Sera etkisi oldu. Çevremiz radyasyonla kaplandı. Hastalık üzerine hastalıklar, yeni hastalık üzerine. Efendi köleyi dövünce kölenin bedeninde zarar olmaz mı? Biz eşyayı şu anda döverek kullanıyoruz. Ama Allah'ın evliyaları eşyayı döverek kullanmadılar. Kulaklarının işitme metrajı sorunu yoktu. Gözlerinin görme metrajı sorunu yoktu. Süleyman Aleyhisselam hakkında gelen ayetlere yine bakarsanız rüzgara emrederdi. O ne yöne esmesini isterse o yöne estirirdi. Biz rüzgara hükmedemedik. Biz yağmura hükmedemedik. Yağmursuz kaldık. Kalktık, yağmur bombaları yaptık. Değil mi? Oysa yağmuru celbetmenin yolu o kadar kolay ki. Ve enne istakam ala tariqati la esqaynahum ma'an gadaqa. Eğer siz yeryüzünde istikamet üzere yürüseydiniz Allah size gökten tatlı sular indirirdi. Bu kadar basit. Doğru yol üzere olmak, istikamet üzere olmak. Kaldı ki istikamet üzere olunca Allah'ın bir çıkarına hizmet etmiş olacak mıyız? Yok, kendimize hizmet. Hem kendimize hizmet etmiş olacağız, hem kendimizi aziz edeceğiz. Hem de Allah aferin siz kendinizi aziz ettiniz diye bize yukarıdan bir de ki müfessirler oradaki tatlı suyu bol nimete, kapsamlı ve kuşatıcı rızka, refaha yani ekonomik düzeyin yükselmesine mecaz olarak tefsir ederler. Bu kemal derecesine ulaşan insan bir neticeye daha alır. Hayvanlarla ortak olan heveslerimiz heves olmaktan çıkar. Yemek bir hevestir. Damağımızın bir zevki var. Damağımızın bir tadı var. Cinsiyetimizin bir zevki, bir tadı var. Ve biz bu zevklerin peşinden koşuyoruz normalde. İnsani kemal derecesine ulaşan insan bu zevklerden ki bu zevklerin de her birisi insana eşyaya köle eder. İnsan bir başkasına köle eder. Bir siyasi otoriteyi boykot ettiğiniz zaman o sizi hapisle tehdit ediyorsa ve siz hapiste sivil hayattaki imkanlardan mahrum kalacağınızdan korkarsanız o siyasi otoritenin zulmüne boyun eğersiniz. Dünya bunun üzerine kuruldu. Zalimler bu düzen üzerine iktidarlarını devam ettiriyorlar. İnsan hayvani heveslerinden vazgeçtiği nispetle bağımsızlığını elde eder. Özgürlüğünü, onurunu, izzetini elde eder. Hiçbir siyasal zalim, hiçbir emperyalist güç onu ne yapamaz? Kontrol altına. Onu hiçbir şeyle tehdit edemez. Yezid, Hazreti Zeynep selamullahi aleyhaya ki abisini kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, yeğenlerini kaybetmiş, esir düşmüş, saraya esir olarak getirilmiş. Ve Yezid, galip komutan, galip lider, Allah'ın size ne yaptığını gördün mü diyor. Beğendin mi? Zeynep selamullahi aleyha diyor ki, vallahi biz ondan güzellikten başka bir şey görmedik. Elinde zincir, ayağında zincir, karşısında galip komutan var. Zeynep bir kadın ama aziz, yiğit. Biz ondan güzellikten başka bir şey görmedik. Niye? Çünkü ben Halifetullah makamındayım. Sen beni öldürsen de ben o makamdayım. Sen benim elime zincir vursan da ben o makamdayım. Sen benimle alay etsen de ben o makamdayım. Bilakis sen hayvanlık derekesine düşmüşsün. Git sen kendi başına küller serp. Benim halime ağlamayı bırak. Hayvanlık lezzetlerinden insan ne yapar? Artık hoşlanmaz olur. O lezzetler lezzet olmaktan çıkar, zarurete döner. Yaşamak için yer. İbadet etmek için yer. Harama düşmesin için de eşiyle beraber olur. Ama onlar onun kıblesi değildir. Yemek kıble olmaz. Ama yer. İkinci neticesi budur. Kemale ulaşmanın ikinci neticesi. Üçüncü neticesi enteresan bir neticedir. Üzerinde çok durulması gerekiyor. Az önce de bir iki cümleyle işaret ettim. Kemaller kişinin zatı haline döner. Kemallerle kişinin şahsı arasında bir ayrışma yoktur artık. Az önce söze girerken anlattığım şoför gibi olur artık o. O şofördür artık. Şoförlük kendi dışında öğrenilmesi gereken, kavranılması gereken harici bir olgu olmaktan çıkmıştır. O artık onun zatı olmuştur. Zatı olunca o nerede vites değişecekse değiştirir. Akıl, göz, böz hiçbir şey devreye girmez. Ayak, el, göz, kulak vakti geldiğinde nerede ne iş yapacaksa onu yaparlar. Komut beklemezler. Dolayısıyla kemale eren insan için ahlaki her güzellik kendiliğinden zuhur eder. Dolayısıyla bu insan için mükafatın veya cezalandırmanın bir önemi de yoktur. Allah Resulü buyurmuştur ki bu manada bir hadisi geliyor Allah Resulü'nden. Bir ceza korkumuz olmasaydı da, bir mükafat umudumuz olmasaydı da bize güzel ahlak yakışırdı. İnsana güzel ahlak yakışır. Buradaki bizden kastı Resuller değildir. Cinstir, insandır. Yaratılış itibariyle insana yakışan cennet, cehennem hiç önemli değil. Şunu yaparsan cezalandıracaksın olmasaydı da. Şunu yaparsan sana cennet verilecek olmasaydı da insana yakışan güzel ahlaktır. O yüzden ki Allah Resulü muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Burası da yine çok enteresan bir hadistir. Bu hadisi işte o peygamberde sizin için güzel örneklikler vardır ayetiyle birleştirdiğimiz zaman şuna varıyoruz. Bizden istenen Halifetullah makamıdır. Halifetullah makamına ulaşmanın yolu ise güzel ahlaktan geçer. Güzel ahlaklılığın ise biz beşer için, biz insan cinsi için mümkün bir şey olduğunu biz beşer cinsinden olan Muhammed İbni Abdullah'la ispat ediyor Allah.
Allahümme salli ala Muhammed.
Yani hiçbirimiz diyemeyiz ki ya ben bunları yapamam arkadaş. Yok. Peygamber Efendimiz bir beşer değil miydi? Allah'ın salatü ve selamı onun ve ehli beytin üzerine olsun.
Amin.
Beşerdi. Ve Allah-u Teala onu örnek alın demedi mi? Demek ki beşer olarak bu mümkün ve bu Peygamber Efendimiz de tecelli etti. Bu bizim için de mümkündür. Allah hepimizi muvaffak ve muktedir eylesin. Allah'a emanet olun.